Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Bu ümidin sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakanlar gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sezin Zor, Tolga Kökten ve ben Tülin Bilen, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Güne Bakan'da ilk olarak Profesör Doktor Hakan Türkçapar'la Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde birlikte olacağız. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde ise Doçent Doktor Oğuzhan Aydın'la, Atalardan Yadigar köşemizde ise geleneksel kadın kıyafetlerine dair hoş bir sohbet sizleri bekliyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Açtı gönülde sızı. Her gören ağladı, kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Her gören ağladı, kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Her gören ağladı, kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Kalbini bağlama Ankara kızlarına. Her gören ağladı, kalbini bağlama. ağladı saçlarına. Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Söyledim aşkımı ben Ankara rüzgarına. Söyledim aşkımı ben Ankara rüzgarına. Olmadı kaldı benim her hevesim yarına. Her gören ağladı, kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Her gören ağladı, kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Ay ay ay ay ay.
Fark et, düşün, hisset, yaşa.
Aşkla başlıyoruz bugün sözlerimize. Mevlana'nın dediği gibi, aşkın kendisi de dili de gariptir. Bunun için o anlatılamaz, anlatılmaya çalışılsa da anlaşılamaz diyebilir misiniz? Aşk nedir sizce? Bernard Shaw'un tanımıyla bir kişiyle bütün diğer insanlar arasındaki farkın çok aşırı biçiminde abartılması mıdır aşk? Aşk kaça ayrılır? Gerçek aşkın üç bileşeni nedir? Aşk neleri getirir? Aşık kişinin beyninde ne gibi değişimler oluşur? Aşkın zor yanları nedir? Neden aşık oluruz? Aşkın belirleyicileri nelerdir? Birbirine benzeyen kişiler mi yoksa zıt karakterli olanlar mı daha uzun süreli aşk ilişkisi yaşarlar? Sosyal psikoloji ve antropolojinin bize verdiği verilerle aşk psikolojisini değerlendireceğiz bugün. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar'la kendisi hattımızda. Sayın Türkçapar, hoş geldiniz. Merhaba.
Merhabalar, hoş bulduk.
Teşekkür ediyoruz. Sayın Türkçapar, aşkın tanımıyla başlayalım dilerseniz. Evet. Mevlana'nın dediği gibi, aşkın kendisi de dili de garip midir? Bunun için o anlatılamaz, anlatılmaya çalışılsa da anlaşılamaz mıdır?
Şimdi aşk tek bir duygu da değil aslında. Bir duygular bütünü. Ve duygular da en iyi deneyimle, yani yaşayarak anlaşılır. Aynen duyumlar gibi, fiziksel duyumlar. Örneğin ben sertin ne olduğunu anlatan sayfalarca yazı versem, siz okusanız, hani iyi kötü aklınızda belki bir şey kalır ama önünüzdeki masaya bir dokunun, elleyin, işte sert odur dediğinde o zaman sertin ne olduğunu anlarsınız. Dolayısıyla aşkta bir deneyim, bir yaşantı olduğu için onu yaşayanlar tam olarak anlayabilir. Ama tabii ki bilim, psikoloji, antropoloji o tanımlanamaz veya tanımlaması zor olan şeyleri de tanımlamak gibi bir göreve sahip. Dolayısıyla da bizim tanımımız, şimdi ben iki tanım söyleyeceğim. Bir tanesi sözlükten, Cambridge Dictionary'den. Yetişkin birinin başka bir yetişkinden çok hoşlanması ve ondan romantik ve cinsel olarak etkilenmesi, ona karşı derin bir istek duyması. Bu sözlük tanımı. Bizim psikoloji sözlüklerinde ise, örneğin Amerikan Psikoloji Sözlüğü'nde, sevilen bir diğerine karşı güçlü sevgi, şefkat duygularını, onun varlığında yaşanan yoğun mutluluğu ve hazzı, onun iyiliğine kendini adamayı ve o kişinin kendisine karşı tepkilerine duyarlı olmayı içeren karmaşık bir duygu deniyor aşk için.
Peki aşkın çeşitleri var mıdır?
Şimdi öteden beri, hani bu genel tanımın dışına çıkarak, bu aşk süreçleri, aşkın çeşitleri hep irdelenmiş konular. Bir sosyal psikoloji alanında çok konuşulduğunu görüyoruz. Önce oradan başlayayım ben. İlk olarak, tarihsel olarak Alan Bershield ve Elaine Wolster, bunların bir tanımı var. İkiye ayırıyorlar. Birisi tutkulu aşk, diğeri arkadaşça aşk. Aslında bu ikisi de böyle kademeli gibi düşünüyorlar. Yani aşklar tutkulu aşk olarak başlıyor. Eğer iki kişi birbirine uygunsa da daha sonraki dönemde o arkadaşça aşka dönüşerek devam ediyor. Burada bir hani eksiklik ya da zayıflık veya yetersizlik yok. Sanki hani doğal bir evrim gibi ondan alın. Tutkulu aşk dediklerinde işte diğeriyle bir araya gelme, bütün olma için yoğun bir istek var. Onun yaptığı ya da yapmadığı şeylerden dolayı ruhsal olarak çok değişiyor. Yani kendisi istediğinde çok mutlu oluyor, istenilmediğinde çok kötü hissediyor. Ve tam bir birlik halini talep ediyor, iç içe geçme halini talep ediyor. Eğer karşılıklıysa tabii ki hoş bir şey. Ama karşılık görmediğinde de maalesef boşluk, kaygı, umutsuzluk, hatta bazen şiddete de yol açabiliyor. İşte görüyoruz bazen.
Evet, ne yazık
maalesef
ki.
Gazete haberlerinde. Ve genelde de bu tutkulu aşk dönemi eğer arada sağlıklı bir kişilik uyumu yoksa ayrılmayla sonuçlanır. Ama eğer kişilikler de uyumluysa o zaman işte arkadaşça aşka evrilir ve sağlıklı bir şekilde sürer diyorlar. Bu ilk sınıflandırma. Daha sonra bu konuda en çok çalışan isim Robert Sternberg. Bunun da bir üç boyutlu aşk kuramı var. Diyor ki aşk denilen şey üç boyuttan oluşur. Bir tanesi yakınlık, samimiyet. Yani hiç kimseyle paylaşmadığınız özel şeylerinizi paylaşmak. Yani dünyada hiç kimseyle paylaşmadığınız çok özel şeyler paylaşmak. İki, tutku. Bu tutku dediğimizde içinde cinsel arzular da var. O kişiyi hep düşünmek de var. O kişiyi beğenmek de var. Fiziksel olarak çekici bulmak da var. Aynı zamanda romantizme yol açan dürtü de bu tutku. Üçüncü boyutsa bağlılık, kararlılık. Yani o ilişkiye sadakat gösterme, o ilişkiye kendini adama ve ilişkinin adını koyma. Yani ilginç bir şey, eğer biz yaşadığımız ilişkiye aşk demiyorsak o aşk değildir. Adını koymak da bir bağlılıktır. Taahhüdü gösterir. Bu üç boyut, yani yakınlık, tutku ve bağlılık, kararlılık, mükemmel aşkın üç bileşeni, ki bir üçgen oluşturuyor işte örnek. Tabii bütün aşklar böyle mi? Değil. Ve o üçgenden bazıları eksik olduğunda Sternberg çeşitli kombinasyonlar oluşturmuş ve onlara isimler vermiş. Hani isimlerin bazıları insanlara belki rahatsız edici gelebilir. Lütfen kimse alınmasın. Çünkü bazılarına işte delice aşk dediği var, işte aptalca aşk dediği var, boş aşk dediği var. Hani o kısmı anlayışla karşılasın izleyicilerimiz. Hani boş aşk da olur muymuş gibi demesinler, ama Sternberg'e göre eğer sadece yakınlık var, tutku ve bağlılık yoksa bu hoşlanmadır sadece. Genelde arkadaş ilişkisinde gördüğümüz şey. Yani insanlar sırlarını, efendim gizli yönlerini, başkalarıyla paylaşmadığı şeylerini paylaşıyorlar. Ama ortada ne tutku ne de bağlılık varsa bu sadece bir hoşlanma. Eğer sadece tutku var ise, buna karşılık yakınlık ve bağlılık yoksa, buna da delicesine aşk diyor. İşte ilk görüşte aşk bu sınıfa girer. Yani gördü ve aşık oldu. Şimdi o kişiye bir yakınlığı yok, bildiği bir şey yok, paylaştığı bir şey yok. Sadece görmüş. Bağlılık, bir bağlılık da yok. Buna delicesine aşk diyor. Sadece tutkunun oldu. Sadece bağlılık var. Ne yakınlık kalmış artık, yani uzun yıllar içinde işte bazı çiftlerde ne birbirleriyle bir şey paylaşırlar, ne tutku kalmıştır, sadece bağlılık kalmıştır. Evlilik diyelim sürüyordur kağıt üstünde. Buna da boş aşk diyor Sternberg. Şimdi romantik aşk. günümüzde ise. Bu da yine aslında çok görülen bir aşk türü. Bağlılığın olmadığı ama yakınlık ve tutkunun olduğu aşk türü. Örneğin kısa süreli aşklar, işte yaz aşkları. Taahhüt niye yok? Hani ileriye doğru ne olacağı belli değil. Dönemsel bir şey bu. Romantik aşk diyor buna.
Kısa süreli aşklara.
Evet, kısa süreli olabilir. Ne bileyim, mevsimsel olabilir. Bir yere özel olabilir falan. Bir diğeri ise yakınlık var. Efendim, bağlılık var ama tutku yok. Buna da dostça aşk diyor. Aptalca aşk ise tutku yok, tutku var, bağlılık var ama yakınlık yok. Bunun en güzel örneği de bir Türk filminden, Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı diye bir filmi vardır. Orada işte Müşfik Kenter Büyükada'da bir evi boyayan boyacıdır. Evin duvarında da filmin aktrisi olan işte baş kadın oyuncu Sema Özcan'ın bir resmi vardır. Büyük bir resim. Hı hı. 66 falan olabilir yapımı. Ve adam orada o işi yaparken o resimdeki kadına aşık olur. Fakat daha sonra boya biter, işte efendim yaz gelir, evin sahipleri gelirler, kadın gelir ve kadın ilgi duyar adama. Fakat adam kadının ilgisini reddeder.
Evet. Ben çünkü sadece ben resme aşık olmuştum, evet, der değil mi?
Evet. Siz de izlemiş miydiniz?
Evet, izlemiştim.
Onu? Çok hoş ve şaşırtıcı. Tam da bu aşk türüne denk geliyor işte. Aptalca aşk demiş. Hani Metin Erksan rahmetli duymasın. Orada bakın, hani tutku var değil mi? Bağlılık var.
Evet.
Ben ona aşığım diyor. Ama hiç karşıdaki kişi kimdir, nedir, onunla paylaşılan hiçbir şey yok.
Evet. Bağlantı şimdi, yok yani, karşılığı,
evet,
yok.
Bağlantı yok, evet, evet. Yani yakınlık derken birbirinizi tanımanız, sırlarınızı paylaşmanız, hiç kimsenin bilmediği, birbirinizle ilgili bir şeyleri biliyor olmanız. Buradaysa hiçbir şey bilmiyor. Yani resim dışında bildiği hiçbir şey yok. O tam da o tür bir aşk.
Evet. Peki aşk neleri, evet, getiriyor bize ya da neleri götürüyor bizden?
Evet. Şimdi bunun tamamı olursa mükemmel aşk diyoruz. Peki aşk neleri getirir? Bir kere ilk olan şey aşık olunan kişinin özel bir anlam kazanması. Yani onun bakışı bir farklı, onun giyinişi bir farklı. Hani herkesin giyindiği şeyi bile giyse sanki onun üzerinde farklı duruyor gibi gelir. Artık kişi aşık olduğu kişinin sadece sevdiği özelliklerine odaklanır. Sevmediği özelliklerini ya görmezden gelir ya da onları bir şekilde yorumlayarak ortadan kaldırır. Örneğin diyelim birine çok öfkelendi, bağırdı, çağırdı, hakaret etti. Hiç kendi aşık olduğu insan imgesine uymayan bir şey. Hemen onu ne yapar? Ya işte aslında onu da çok sinirlendirdiler. Aslında böyle biri değil der ve reddeder o olumsuz özelliği. Kabaca hani aşık kişi aşık olduğu kişiyi de yüceleştirir. Çünkü şöyle düşün, gayet mantıklı bir şey. Hani insan olarak hepimiz 3 aşağı 5 yukarı aynıyız. Evet, farklı özelliklerimiz var da. Hani herhangi bir insan çok özel olabilir mi? Değiliz yani. Ama onu biz daha da özel hale getireceğiz ki daha da bağlanabilelim ona. Aslında tamamıyla psikolojik bir mekanizma.
Evet.
Bununla ilgili güzel bir şiir var. Çok kısa iki dörtlüğünü okuyayım.
Buyurun.
Nazım Hikmet'in. Hı hı. Bence şimdi sen de herkes gibisin. Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor, onlardan kalbime sevda geçmiyor. Ben yordum ruhumu, biraz da sen yor. Çünkü bence sen şimdi herkes gibisin.
Evet, herkes
yolumu,
gibi olunca.
Yolumu beklerken daha dün gece kaçıyorum bugün senden gizlice. Kalbime baktım da işte iyice anladım ki sen de herkes gibisin. Yani ne olmuş, eski aşık haline gelince bütün o rüya kaybolmuş. Artık herkes gibi birisi olmuş.
Evet, sıradan olmuş artık.
Ondan sonra kaçıyor. Hani bırakın yakınlaşmayı, ondan uzak duruyor. Sanat bazen çok güzel anlatıyor böyle şeyleri.
Kesinlikle. Sayın Türkçapar, aşık kişinin beyninde ne gibi değişimler oluşur? Yani fizyolojik olarak da aşk insana etki edebilir mi?
Hem de nasıl eder. Çünkü Bizim duygu düşünce davranış organımız beyin. Ve bunu söylemek de hani çok böyle enteresan bir bilgi söylemiş olmuyorum. Her şey ama her şey eninde sonunda insan beyninde bir şeylerle ilişkilidir. Öyle açıklayabiliriz bizim ruhsal dünyamızı. Bu alanda çok çalışmaları olan antropolog benim de meslektaşım Helen Fisher'ın çok sayıda ve çok güzel çalışmaları var. Bir ekip halinde çalıştığı için beyindeki aşkla birlikte ortaya çıkan yapısal fonksiyonel değişimleri de irdeliyor. Tabii ağırlıklı olarak bizim PET dediğimiz beyni fonksiyonel olarak inceleyen bir görüntüleme tekniği var. Onu kullanıyor. Hı hı. Ve çok ilginçtir. İşte kişiye çeşitli resimler gösterildiğinde eğer aşık olduğu kişinin resmi gösterilirse ventral tegmental alan denilen beyinde bir ödül bölgesi aşırı aktif oluyor. Ve bu bölge enteresan bir şekilde mesela kokain aldığında da insanlar aktif olan şey bölge burası. Tabii kokainden farkı ne? Yani kokain aldığınız sürece etki eder. Hı hı. Ama hani aşıksanız bu çok daha uzun süreli ve yüksek dozda ortaya çıkan bir etki. Bu tabii daha anlık etkiler ama onun dışında başka beyin bölgeleri de başka tür aşklarla da ilişkili. Örneğin rafe nükleosu dediğimiz bir bölge var beyinde. Burada uzun dönemli aşklarla ilişkili bir takım tepkiler görülüyor. Ki bu bölge daha çok insana dinginlik hissi veren bölge olarak kabul ediliyor. Ventral pallidum diye yine beyinde bir bölge var. Böyle çok çılgıncasına aşık olmuş 20 yıl 30 yıl aynı aşkı sürdüren kişilerde ki öyle kişiler de var. İşte bağlanma ile ilgili aktif olan bölgenin burası olduğu düşünülüyor. Bir de nükleus accumbens diye bir bölge var prefrontal bölgede. Bu ise hani böyle delice aşık olup ondan sonra hemen bıkan kişilerde hani kısa süreli aktif olup daha sonra normale gelen bir bölge. Hı hı. Ama ventral segmental alan dediğimiz bölge genellikle işte yeni bir aşka düşmüşsünüz. O aşkla ilgili bir etkinlik olduğunda, gördüğünüzde, hayal ettiğinizde, düşündüğünüzde oradan dediğim gibi dopamin deşarjı oluyor ki bu dopamin beyindeki temel ödül sistemi. Hani kişi için müthiş ödüllendirici bir şey, müthiş iyi gelen bir şey. Müthiş ona enerji veren bir şey.
Sayın Türkçapar, peki neden aşık oluyoruz? Ya da her insan aşık olabilir mi?
Şimdi teorik olarak her insan aşık olabilir. Şimdi neden aşık oluyoruzla ilgili çeşitli açıklamalar yapılabilir. Ama hani biz işin en yalınına, en basitine gidersek. Çünkü hani efendim felsefenin, dinin, sanatın, edebiyatın hani. Onun alanına girmeyin. Muhakkak onların da açıklamaları vardır. Benim söyleyeceğim daha çok psikoloji, antropoloji alanında. Şimdi evrimsel olarak insan türü en uzun süre bir ebeveyn bakımına muhtaç olan canlı. Yani çok zavallıyız dünyaya geldiğimizde. Örneğin bir balığı düşünün. Doğar doğmaz hayata atılıyor direktman. Ama insan yavrusunun hayatta kalabilmesi için en aşağı bir 10 yaşına kadar bakılması gerek. Bu da iki ebeveynli sistemi gerektiriyor. Yani tek ebeveynin bu bakım gerektiren zahmetli bebeği büyütmesi mümkün değil. Bu kadar zor bir işi birlikte yapabilmek için de bu iki kişiyi birbirine bağlayan çok güçlü bir duygunun olması gerek. Aslında hani bizim antropolojik açıdan, psikolojik açıdan açıklamamız bu. Yani aslında insan türünün varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan bir şey. Örneğin bir kısım üst memelide de bazen tek eşlik falan görülüyor ama insandaki gibi bir aşk fenomeninin çok birebir görülmediği düşünülüyor. Özellikle üst memelilerde bile. Şimdi o zaman bu aynı zamanda işte insan için tabii ikinci önemli olan bir şey kendi neslini sürdürmek. Kendi neslini sürdürmek derken aslında genel olarak insan türünü değil, kendi senin çocuklarını üretmek, büyütmek. Bu açıdan da yine önemli. Çünkü aşk dinsel açıdan da sahiplenmeyi getirir. Dinsel kıskançlığı getirir. Yani kişi aşık olduğu kişinin başkalarıyla ilişkiye girmesini istemez. Onu sahiplenir. Bu açıdan da önemli. Gerek kadın için gerek erkek için. Onun dışında insanın yine büyüyebilmesi için bağlanma, diğer insanlarla bir bağlanma göstermesi gerek. Bağlanma açısından da yetişkinler arası bağlanmada en önemli şey aşk. Yoksa anne çocuk ilişkisi, baba çocuk ilişkisinde de bağlanma olur ama hani iki yetişkin arasında bu nasıl olacak? İşte aşk ilişkisi bu anlamda da çok önemli.
Sayın Türkçapar, bu bölümümüzün sonuna yaklaşıyoruz. Aşkla ilgili son cümlelerinizi alalım sizden.
Şöyle söyleyeyim. Bu insana verilmiş bir hediye. Ve bunu bence insanların pozitif ve güzel yaşaması gerek. Yani buradan efendim aşk cinayetleri çıkarmak, intiharlar çıkarmak. Bunlar maalesef bizim yani bu güzel olguya verdiğimiz bir takım olumsuz tepkiler. Dolayısıyla biz bu güzel bize verilmiş hediyeyi güzel bir şekilde yaşayalım. Elimizden geldiğince sağlıklı ve bütünleşmiş aşklar yaşamaya çalışalım. Çalışamıyorsak da gerekirse psikolojik yardım alalım. Çünkü pek çok bu tür olumsuz olayda maalesef aslında aşkın bir suçu yok. Evet. Kişinin o aşkı yaşama biçimi rahatsızlık verici. Onu değiştirmek lazım.
Sayın Türkçapar, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızdan dolayı.
Rica ederim.
Dolayı.
Çok memnun oldum. Sağ olun. İyi günler.
Sevgili dinleyenler, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar'la aşkı konuştuk.
Eser yeller gibi, bağrım açık güller gibi, güvey olsam eller gibi, gönlüne kurulsam. Başım eser yeller gibi, bağrım açık güller gibi, güvey olsam eller gibi, gönlüne kurulsam. Aman aman gülüm yar, balım aman aman sevdalım. Sensin benim dermanım, al sana morfistan. Gözü kararttım gülüm, seni alır da kaçarım. Tüfeğimi, cepkenimi ardıma saçarım. Önüme kim çıkarsa aklına şaşarım. Çıkarsa aklına şaşarım. Deli oldum artık gülüm, aşkıma koşarım. Eşim aman aman gülüm yar, balım aman aman sevdalım. Sensin benim dermanım, eser yeller gibi, bağrım açık güller gibi, güvey olsam eller gibi, gönlüne kurulsam. Başım eser yeller gibi, bağrım açık güller gibi, güvey olsam eller gibi, gönlüne kurulsam. Eşim aman aman gülüm yar, balım aman aman sevdalım, sensin benim dermanım, al sana morfistan. Eşim aman aman gülüm yar, balım aman aman sevdalım, sensin benim dermanım, al sana morfistan.
Atalardan Yadigar.
Anadolu insanı yüzyıllar boyu süregelen özgün kültürünü giysilerine yansıtmış. Evinde günlük kıyafetlerle, düğünlerde özel kıyafetlerle boy gösteren Anadolu kadını bu rengarenk giysilerle sosyal statüsünü de öne çıkarmış. Başlıklar giysinin en görkemli parçası olmuş Anadolu'da. Genç kız, sözlü, nişanlı, yeni gelin, gelin, öksüz hatta kentli, zengin, yoksul bu başlıklardan anlaşılmış. Yazma kullanmış Anadolu kadını, rengarenk iğne oyalı yazmalar. Bele mutlaka bir bez kuşak bağlamış, çoraplar renkli ve genelde evde iğrenilmiş ipliklerden örülmüş. Entarilerde kırmızı tonları ağırlıklı kullanılmış. Bindallı giymiş Anadolu kadını, üç etek giymiş. El tezgahlarında dokunan kumaşları kök boyalarla renklendirmiş. Basmadan, kadifeden dikilmiş şalvarları, entari ve şalvar üstüne giyilen cepkenleri, erhamları, feraceleri, kaftanları, bindallıları, üç etekleriyle rengarenktir Anadolu kadını. Bu rengarenk ve geleneklerine bağlı kadından bize yadigar kalan giysilerin kültürümüzdeki yerine dair hoş bir sohbet sizleri bekliyor sevgili dinleyenler. Ve hattımızda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı bölümünden doçent doktor Oğuzhan Aydın var. Sayın Aydın merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba Tülün Hanım, şahsınızda bizleri dinleyen Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Necip milletimizi selamla, muhabbetle, en kalbi duygularımla selamlıyorum.
Teşekkür ediyoruz Sayın Aydın. Rengarenk ve geleneklerine bağlı Anadolu kadınından bize yadigar kalan giysilerin kültürümüzdeki yerini bize nasıl anlatırsınız?
Şimdi Tülin Hanım, ona gelmeden önce şu dörtlükle başlamak istiyorum sözlerime.
Tabii ki, buyurun.
Diyor ki, vatanın tarihini sınırdaki taşa sor. Al bayrağın rengini gökte uçan kuşa sor. Ecdadın bu toprağı kanı ile sulamış, batıda efelere, doğuda dadaşa sor. Batıda efemiz var, zeybeğimiz var, Ankara'da seymenimiz var, doğuda dadaşımız var, Elaziz'de kakkoşumuz var, kuzeyde uşağımız var. Her birinin erkeğiyle kadınıyla giyimi, kuşamı, tavrı, denliği farklı. Hı hı. Bu da Türk milletinin, Necip milletimizin cihan şumur olduğunun aşikar bir göstergesi. Siz Anadolu kadını diyorsunuz. Evet, Anadolu'daki insanımızın, kadınımızın adı Anadolu. Çünkü aslında Türkiye'ye isim veren, Türkiye Cumhuriyeti'ne isim veren de bir kadın. Bu coğrafyaya Anadolu ismini, Anadolu'ya isim veren, yani Anadolu yapan bir kadın. Ankara'nın Kızılcıhamam ilçesinin Taşlıca köyüdür. Sultan Alaaddin askerleriyle birlikte gelmektedir. 10 askeri öncü birlik gelir. Kırmızı Ebe isminde bir anamızı görürler. Derler ki, ana hiç soğuk suyun var mı? Ana onlara şöyle cevap verir. Oğuldur, soğuk suyum yok ama iki bakraç ayranım var. Ana getirdir. Ana koşar bir hışımla, iki bakraç ayranını alır gelir, iki de tas verir. Tabii o taslardan askerler içmektedir. 10 asker olur 100 asker Sultan Alaaddin'le birlikte. Ve ana onlara için demektedir. İki bakraç ayrandır. Yüzlerce asker doymuştur. yüzlerce asker doyduktan sonra ana artık doyduk, ana dolduk diye demektedir. Ama o Anadolu kadını, o kırmızı ebe yavrum için, evladım için diye haykırmaktadır. Onlar tekrar cevaben ana doyduk, ana dolu. Allah o Anadolu kadınının, kırmızı ebenin gönlündeki aşkına ve bereketine iki bakraç ayranı bereketli kılmış. Beş kişinin doyacağı kaptan, beş kişinin doyacağı bakraçtan yüzlerce Türk askeri doymuştur. İşte Anadolu ifadesi buradan gelmektedir. Ve Anadolu, Anadolu kadını ve insanoğlu var olduğu günden bu yana her ortamda içinde bulunduğu durum ve sosyal statüsünün gerektirdiği şekilde kişilik özelliğine uygun olarak giyinir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de giyinme insanoğlu için bir gereklilik arz eder. Bu gereklilik moda denilen sosyolojik, psikolojik, kültürel, ekonomik ve benzeri etkenleri de beraberinde getirir. Toplumun ve bireylerin inançları, görgü kuralları, eğitim seviyeleri, yasalar, iklim, yaş grupları, folklorik değerler ve ülkelerin içinde bulundukları yönetim şekli bu etkiyi biçimlendirir. İşte bu etki bizde Anadolu'da ortaya çıkıyor. Ve bizim bir kurumumuz var. Anadolu kadınımıza isim veren, Anadolu kadınımızı kimlikleştiren, karakterini oturtturan ahilik geleneğinde bir Bacıyan-ı Rum var. Ahevran'ın hanımından ötürü bu ismi alıyor. Ve Anadolu kadın örgütlerinin aslında başlangıcıdır. Biz Anadolu kadınının ya da kadın örgütlerinin ya da insan haklarını Fransız ihtilalinden almadık. Ta 1100 yılların başında Anadolu'da Bacıyan'ı Rum'la birlikte aldık. Türkistan'dan getirdik bu geleneği Anadolu'da. Türkistan'da biliyorsunuz hanların yanında hatunlar da söz sahibi kişilerdir. Bunu Dede Korkut kitabımızda, Divan-ı Lugat-ı Türk'te, Kutadgu birlikte görmekteyiz. Kadının ne kadar önemli bir şahsiyet olduğunu. Ve bu Anadolu kadını devamlı giyiminde, kuşamında ve duruşunda edep tacını hiç başından indirmemiş. Yani Yunus'un ifadesiyle gezdim dolaştım Şam Halep, eyledim ilim talep, ilim çok gerilerdeymiş, illa edep, illa edep. Edep duygusu, haya duygusu Anadolu kadınının hiç şüphesiz giyimini, kuşamını ve folklorik yapısını da belirlemiş. Bir tarihti, bundan 10 yıl evvel tam tarihini hatırlayamayacağım, Balıkesir ilimizin Bikadis ilçesinin Turfullar köyüne gittim Tülün Hanım. Hı hı. Turfullar köyünde o Anadolu kadınlarının 7'den 77'ye o çocuklarımızın da bin dallı üç etek giyindiklerini görünce hakikaten hayretle karşıladım. Çünkü o kadınlar, o Balıkesirli kadınlar, Bikadisli kadınlar geçmişten gelen, yüzyıllardır gelen bindallı geleneğini halen daha devam ettirmektedir.
Günlük hayatlarında mı kullanıyorlardı?
Evet, özellikle düğünlerde, bayramlarda, şenliklerde o kıyafetlerini giyiniyorlar. Ve sordum oradaki kadınlara, sizin sorduğunuz gibi, günlük hayatınızda da bu kıyafetleri giyiniyor musunuz? Evet dedi, günlük hayatımızda da bu kıyafetleri giyinenler var. Demek ki Anadolu kadınının kimliği, kişiliği, şahsiyeti bununla ortaya çıkıyor. Bir yabancı Türkoloğ geliyor Anadolu'ya, Bolu vilayetimize gelir Tülün Hanım. Hı hı. Bolu'yu gezerken bir Anadolu kadınının işleme yaptığını görür. Der ki Anadolu kadını arıdan, karıncadan ve oradaki bütün bitkilerden kendinin tefekkür dünyasına göre açılımlar çıkarıyor ve bunu işlemesine nakşediyor. Ve diyor ki Batılı Türkoloğ, ben anladım ki Anadolu'da milyonlarca kadın ressam var. Hatta bu çeyiz geleneğimizde Anadolu hanımlarımız evlenmeden evvel ya kendi evinde ya eşinin evinde çeyiz sergisi yapılır. Der ki orada bir galeridir. Ressamların hani resimlerini ortaya çıkarttığı galeriler var ya, Anadolu kadınının yüz ağartısı bu galerilerde de, bu çeyiz günlerinde de Anadolu kadınının resimleri sergilenirdir. Hakikaten doğrudur. Mesela biz Anadolu kadınının giyiminde, kıyafetinde güneş motifine rastlıyoruz. Evet. O güneş motifi nedir? Bereketin ifadesidir. Günün ifadesidir. Şenliğin ifadesidir. Arı motiflerine rastlıyoruz. Arı motifi nedir? Berekettir. Mesela bir şair diyor ki Aslan kovalıyor, ceylan kaçıyor. Her canlı avını kendi seçiyor. İkisi de aynı sudan içiyor. Yılan zehir yapar, arı bal yapar. Bizim Anadolu kadını, yani Bağcıyan Rum dediğimiz hanımefendilerimiz 7'den 77'ye kadar her türlü üretime de katkıda bulunmuşlar. Ve o geleneği, o bereketi işlemelerinde, giyim kıyafetlerinde, kuşamlarında da görüyoruz. Özellikle Tülün Hanım, Anadolu halk giysilerinde göze çarpan en temel özellikler basit, farklı, özel, aidiyet, yöresel. Ev ve işte çalışırken rahatlıkla da giyilir. Yani fonksiyonu neldir? Törenlerde giyinildiği gibi normal günlük meşgalelerde de Anadolu kadınının bu gelenekli olduğunu giydiğini görüyoruz. Yani moda, marka endişesi taşımaz. Çok renkli değildir, çok gösterişli değildir. Ama geleneğine ve göreneğine bağlıdır. Yani genel kültüre bağlıdır. Biz kültürü birbirinden ayırt ederken 5'e ayırıyoruz. Genel kültür, alt kültür, popüler kültür, yüksek kültür ve kitle kültürü. Evet. Anadolu kadının kıyafeti kitle kültürüne ve popüler kültüre karşı genel kültürden, alt kültürden ve yüksek kültürden beslenen, geçmişte gelecek arasına adeta bir köprü görevi gören Anadolu kadınının kıyafetleri de bizim aslında en temel miraslarımızdan birisidir. Hatta literatür ve inceleme sayısının az ve yetersiz olduğu Anadolu halk giysileri dünyanın hiçbir yerinde olmayan ama Anadolu'da ortaya çıkan kadınlara özeldir. Erkeklerin bile hala kısmen özgün giyindikleri tek bölge ise Anadolu'muzda Güneydoğu Anadolu bölgemizdir. Erkek giysileri kadınlara göre daha çabuk modernleşmiş izlenimi verirken kadınların aile kültürlerine, geçmişten gelen geleneklere daha da sadık kaldığı aşikar bir şekilde görülmektedir. Mesela bizim başlıklarımız var Anadolu'da, hı hı. Ve bu başlıklar bile Anadolu kadınının milli benliğini hiç terk etmediğini göstergesidir. Bindallı giyinen tarzını, Maraş bindallisi diye ayırmak mümkün. Bursa Keles de var, Antep de var, Tosya Avşar da var, Amasya Sıraş da var ve üç tek gibi adlar da bu halk giysilerini adeta betimlemektedir. Kumaşları bile kendine özgüdür. Anadolu kadınının kıyafetleri her daim bizim geleneğimizi yansıtan, bizim kimliğimizi ortaya çıkartan bir giyim tarzıdır. Bizim milli kıyafetimizdir, evet. Aslında.
Sayın Aydın, biraz önce başlıklardan bahsettiğiniz başlıkların kadınların sosyal statüsünü de ortaya çıkardığını söyleniyor. Bu konuda neler söylersiniz bize?
Evet, mesela Anadolu kadınının biz başlıklarda fes giydiğini görüyoruz. Fes giyiniyorlar. Bu fes geleneği Osmanlı kültüründen etkileniyor, geliyor. Hatta biz Anadolu'da kadınların ünvanına paşa olarak rastlıyoruz eski okumalarımızdan. Anadolu kadını mesela valilere ya da komutanlara paşa ünvanı kullanırken Anadolu kadınının öne çıkan Nene Hatun gibi, Kara Fatma gibi, Topal Gülizar gibi, Maraş'tan Sanem Ayşe gibi kişiler, önde gelen şahsiyetler o Anadolu kadınının özgünlüğünü kendinde belirten ve kahraman özelliklerini kendinde taşıyan kadınlarımıza paşa denilmekte. Ve o paşa kadınlarımızın biz her zaman görüyoruz ki başlarına başörtülerinin altında Osmanlı fesini takıyorlar. Halk oyunlarında kullanılan giysilerimiz de var. Mesela özellikle göğünek, şalvar, zıbın, birzak. Mesela birzakı emzikli kadınlar kullanır. Zıbının üzerinden bile kadar takılır. Boyundan ve sırttan bağlanır. Göğüs üstü sıkı, aşağısı boldur. Kadının rahatça bu çocuk emzirmesini sağlar. Ona göre bile bir şekil çıkarmış bizim geleneğimiz. Kuşağımız var, peştemalımız var. Mesela bu Anadolu'nun 7 bölgesinde de peştemala rastlamak mümkün. Peştemal ne? Boyuna çizgili, ipekli kumaştan yapılmış bel büzgülüdür. Arkadan öne sarılır. Belden 3-4 santimetre genişlikte kola geçecek kısmı vardır. Dizin altına kadar uzanır. Önde iki katlıdır. Büzgüleri bile eşit aralıklı şekilde dağıtılır. Ve kuşak, şalvar ve peştemal birlikte günlük hayatta da kullanılır. Anadolu kadınının peştemalinin içerisinde de muhakkak çocuklara verecek hediyeleri vardır. Onlara hediyelerin yanı sıra şekerdir, çikolatadır, fındıktır, fıstıktır, leblebidir. Anadolu kadını o peştemalini de günlük pragmatik şekilde kullanmış ve çocukları da her daim düşünmüş. Çoraplar var, baş mesela baş, demin festen bahsettik. Fesin diğer bölgelerde kullanılan adı penezdir. Fesin tam tepesinde, tam ortasında tepelik denilen gümüşten bürgü vardır. Pullu çiçek vardır, adeta o fesin yanından görürüz, pullu çiçekler dökülür. Hı hı. Takılar vardır, üç etek mesela çok önemli. Genellikle kına gecelerinde giyilir. Özellikle dikine çizgili kumaştan yapılır. İkisi önde, biri arkada olmak üzere 3 adet etekten yapıldığı için de bu adı almıştır. 3 eteğe entaride denilmektedir. Yırtmaçları ve öne gelen dilimleri bulunur. Simli ipekle veya kaytanla da işlenir. Anadolu'da çorapları bile gördüğümüz zaman şekil şekildir. Şekil şekil motifler verilmiştir.
Evet.
O Anadolu kadınının adeta göz nurudur. Onlar elle örülür, işlenir. Göz nurunun da bir belirtisidir bu giyim kuşamlar.
Hı hı. Sayın Aydın, biraz önce arı ve güneş deseninden bahsettiniz. Giysilerdeki renkler ve desenler bize neleri anlatır?
Giysilerdeki renkler ve desenler Türk milletinin adetlerini, geleneklerini, kendilerini kendileri yapan ve diğer milletlerden ayıran bizim milli motiflerimizi kullanmaktadır. Hı hı. Bu güneş motifi olmakta, yeri gelir arı motifi olmakta, yeri gelir bir ay motifi olmakta, yeri gelir gök kuşağı motifi olmakta, yeri gelir hatta Anadolu kadını, bir kitapta okumuştum Tülün Hanım,
hı hı,
Anadolu kadının öyle bir görgüsü var ki toprak yolda sığır, affedersiniz, işerken Anadolu kadını onu görüyor, ondan bir desen çıkarıyor. Ve böyle özellikle kaşkullerde görürüz, Anadolu kadını zikzak şeklinde çizmiş onu. Soruyorlar, işte bu zikzak şekilde çizdiğiniz motif nedir? Anadolu kadının toprak yolda sığırın işemesinden bir kendine hisse çıkarıyor ve bunu işlemesinde kullanıyor. Bu Anadolu kadınının görgüsünün ne kadar derin olduğunun aşikar bir göstergesidir. Aynı zamanda biz bunu hat sanatlarımızda, ebrularımızda da görmekteyiz. Anadolu'nun 7'den 77'ye hem şiirde, hem edebiyatta, hem el sanatlarında, hem de dokumalarda ne kadar özgün olduğunun bir göstergesidir. Hatta geçmişten geleceğe yaşayan kültür mirasımız olarak somut olmayan kültürel miras listesinin envanterinde de Anadolu kadınının giyim ve kuşamı vardır.
Hı hı. Sayın Aydın, peki Orta Asya'dan Anadolu'ya geçişte ne gibi değişimler yaşamış Anadolu kadınının kıyafetleri, giysileri?
Anadolu kadını mesela Orta Asya'da da iğne oyalı yazmaları kullanıyor.
Hı hı.
Mutlaka bir bez kuşak bağlıyor. Çoraplar renkli, genelde evde iğrenmiş ipliklerden örtülüyor. Entaride kırmızı tonlar ağırlıklı kullanıyor. Bunu Anadolu'ya getirirken de Anadolu kadını aslında getiriyor. Tabi orada bir göçebe kültürünün etkisi daha fazla. Anadolu insanı 1064'ün 5 Ramazan'ından sonra Anadolu'ya tam olarak yerleşiyor ve bir yerleşik düzene geçiyor. Hatta o yerleşik düzende otururken yaylak ve kışlak olarak kullandığımız Anadolu'daki özellikle yörüklerin yazları ovada, kışları ovada, yazları ise yüksek yaylalarda hayatını geçiriyor hayvancılıkla uğraşanlar. Onlar hala daha Türkistan'dan Anadolu'ya getirdiği motifleri kullanmakta. Mesela basmadan, kadifeden dikilmiş şalvarlar var. Entari ve şalvar üstüne giyinen cepkenler var. Özellikle Bayburt, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane bölgesinde giyinen, iklimle irtibatlı kadınların giydiği ihram denilen bir bizim giysimiz var. Ve ihram o Doğu Anadolu bölgesi kadınlarının bir milli kıyafeti. Çünkü bu soğuktan dolayı İhramda kalın bir yünden eğriliyor. Özel yün eğiren merkezleri de var bunu Doğu Anadolu bölgemizde. Halen daha bu ihram giyinilmekte. Bunun yanı sıra feraceler var, kaftanlar var, bindallılar var. Anadolu kadını Türkistan'dan getirdiği bu rengarenk ve geleneklere bağlı bize yadigar kalan giysilerin kültürümüzdeki yerini de aşikar bir şekilde göstermekte.
Hı hı. Sayın Aydın, süremizin de sonuna yaklaşırken, evet, geleneksel kadın kıyafetlerine dair son sözlerinizi alalım.
Bizler geleneksel kadın kıyafetlerimizin geçmişte olduğu gibi 21. yüzyılda da Anadolu'muzda bu geçmişten gelen ninemizin, annemizin, onların atalarından getirdiği bu kültürel değerlere sahip çıkmak bizim hem erkeklerimizin hem de hanım kızlarımızın temel bir vazifesidir, görgüsüdür. Folklor sadece insanoğlunun yemesi, içmesi, oturması, kalkması değil. Aynı zamanda da folklorun içerisinde giyim kuşam vardır. Biz ne kadar milli benliğimizle örtüşen, edep ve haya duygumuzla iç içe giren kıyafetleri giyersek bizi biz yapan değerlerle ortaya çıkarız. Yani illa bizler Batı'yı taklit edecek halimiz yok. Bize benzemeyen insanlara benzeyecek halimiz yok. Herkes bize benzesin. Çünkü geçmişten günümüze Necip milletimiz her daim dünyaya adaletiyle, merhametiyle, edebiyle, giyimiyle, kuşamıyla örnek olan bir millettir. Benim tavsiyem acizane bir akademisyen olarak gençlerimiz geçmişten gelen annelerinin, ninelerinin o teyit sandıklarına baksınlar. O kıyafetlerini tekrar tanısınlar ve tanısınlar. Bu bizden bir şey eksiltmez. Bize çok şey kazandırır.
Hı hı. Sayın Aydın, değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz size.
Ben size teşekkür ediyorum. Bu vesileyle sizin şahsınıza Tünün Hanım, bizleri dinleyen Necip milletimizi tekrar gönülden selamlıyorum. Günleri günlerinden hala olsun. Bu geleneğimiz kesilmesin. Anadolu'da Badiyan-ı Rum nasıl doğduysa, nasıl devam ediyorsa kıyamet sabahına kadar da öyle devam etsin duygularıyla muhabbetlerimizi arz ediyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyenler. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı bölümünden doçent doktor Oğuzhan Aydın'la geleneksel kadın kıyafetlerini konuştuk. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle hoşça kalın. Müzik.